Ayrım 7.
Onları anladığını sanmıyorum. Alanda çizdikleri çemberlerin sihirli bir çember olduğu ve yüzük gibi kendilerini birbirlerine bağladığı duygusuna kapılmışlardı. Göğüsleri sonsuz bir saflıkla, duygusuyla şişmekteydi. Onları birleştiren şey askerlerin ya da faşist komandoların uygun adım yürüyüşleri değil, çocuklar gibi birlikte dans edişleriydi. Saflıklarını böylece polislerin suratına tükürmek istiyorlardı. İşte fotoğrafı böyle gördüler ve bu fotoğraf şu çok anlamlı çelişkiyi belirgin hale getirdi. Bir yanda polis sıra halinde yabancı bir birlik içinde çünkü zorlanmış, emredilmiş, öteki yanda gençler çember oluşturarak gerçek bir birlik halinde çünkü doğal ve içten ve bir yanda polis saldıran insanların hırçın hareketliliği içinde, öte yandakiler bir oyunun neşesi içinde. Bir halka içinde dans etmek büyüleyicidir. Bu halka insanoğlunun binlerce yıllık belleğinin derinliğinden bize seslenir. Profesör Madame Rappel bu resmi bir dergiden kesti ve ona hayal kurarak baktı. O da bir halka içinde dans etmek isterdi. Bütün yaşamı boyunca bir halka halinde dans edebileceği erkekler ve kadınlardan oluşan bir çember aramıştı. Bunu önce Metodist Kilisesi'nde aramıştı. Babası bağnaz bir dindardı. Sonra Komünist Partisi'nde, daha sonra Troçkist Partisi'nde, sonra ayrılıkçı Troçkist Parti'de, sonra Kürtaş'a karşı hareket birliğinde. Çocuk yaşamak hakkına sahiptir. Daha sonra Kürtaj'ın yasallaştırılması hareketinde kadının bedenine sahip olma hakkı vardır. Özetle Marksistlerin, psikanalistlerin, sonra yapısalcıların arasında aradı. Sonra Lenin'de, Zen Budizminde, Mao Zedong'da, yogacılar arasında yeni roman okulu içinde bulacağını sandı. Şimdi en azından öğrencileriyle tam bir uyum içinde olmak istiyordu. Onlarla bir bütün oluşturmalıydılar. Bu da öğrencilerini hep kendisiyle aynı biçimde düşünmeye ve söylemeye zorlaması demek oluyordu. Kendisiyle aynı dans ve aynı halka içinde tek bir ruh, tek bir gövde haline gelmelerini istiyordu. Şu anda öğrencileri Gabriel ve Michael, öğrenci yurdundaki odasındalar. Junoska'nın yapıtına eğilmişler ve Michael yüksek sesle okuyor. Mantıkçı, yaşlı baya. Birçok çözüm yolu olabilir. Bir kedinin dört ayağı, öbürünün iki ayağı olabilir. Aynı biçimde pekala beş ayaklı bir kedi ve tek ayaklı başka bir kedi bulunabilir. Sekiz ayaktan ikisini kaldırırsak altı ayaklı bir kedi elde edebileceğimiz gibi hiç ayağı olmayan bir kedi de elde edebiliriz. Michael okumasını kesiyor. Bir kedinin ayaklarının kesilmesini anlamıyorum. Böyle bir şey yapabilir mi o? Michael diye bağırıyor Gabriel. Bir kedinin altı ayağı olabileceğine de aklım ermiyor. Gabriel yeniden Michael diye bağırıyor. Ne var diye soruyor Michael. Yoksa unuttun mu? Oysa az önce kendin söylemiştin. Neyi diye soruyor yeniden Michael. Bu konuşma herhalde gülünç bir etki yaratmak için yazılmıştır. Haklısın diyor Michael ve neşeyle bakıyor Gabriel'e. İki genç kız birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar. Dudaklarının kenarında sanki öğünçlü bir titreşim var ve sonunda dudaklarının arasından kısa, kesik ve tiz sesler çıkarmaya başlıyorlar. Sonra yine aynı sesler, zorlama bir gülüş, gülünç bir gülüş. O kadar gülünç bir gülüş ki gülmekten başka bir şey yapamıyorlar. Sonra gerçek gülüş geliyor. Patlayan, yenilenen, allak bullak olmuş, çığırından çıkmış, gülme patlamaları gibi nefis, görkemli ve delice gülüşler. Kendi gülüşleriyle kendi gülüşlerinin sonsuzluğuna varana dek gülüyorlar. Ah gülmek, sevinçle gülmek. Gülmenin sevincini tatmak. Ve bir yerlerde Akdeniz kıyısındaki bu küçük kentin sokaklarında Madame Rappel serserice dolaşmaktadır. Yalnızdır. Sanki uzaklardan havada yüzen bir ezgi parçası kulaklarına erişmiş ya da uzaklardan gelen bir hoş koku burnuna değmiş ve birden başını kaldırıyor. Duruyor ve içinde baş kaldıran boşluğun haykırışını ve doldurulma isteğini duyuyor. Ona öyle geliyor ki bir yerlerde, çok uzak olmayan bir yerlerde, büyük gülüşün ateşi titremektedir ve belki bir yerlerde çok yakınında el ele tutuşup dans edenler vardır.'' Böylece bir an duruyor, sinirlice çevresine bakınıyor ve ansızın o müzik esrarlı bir biçimde susuyor. Michael ve Gabriel artık gülmüyorlar. Kendilerini birden yorgun hissediyorlar. Önlerinde aşksız, boş bir gece vardır. Ve Madame Rappel, garip bir biçimde canı sıkkın ve doyumsuz küçük kıyı kasabasının sıcak sokaklarından geçerek evine dönüyor. Ben de bir halkada dans ettim. 1948 yılında ülkemde komünistler zafer kazanmışlardı. Sosyalist ve Hristiyan Demokrat bakanlar yabancı ülkelere sığınmışlardı ve ben öteki komünist öğrencilerle el ele vererek ya da onlarla omuz omuza alanda iki adım ileri bir adım geri atıyor, sağ ayağımızı bir yana kaldırıyor, sonra sol ayağımızı öteki yana kaldırıyorduk ve bunu hemen hemen her ay yineliyorduk. Çünkü her zaman kutlanacak bir şeyler vardır. Bir yıl dönümü ya da herhangi bir olay. Eski haksızlıklar giderilmişti, yeni haksızlıklar işleniyordu. Fabrikalar devleştirilmişti, binlerce insan hapishanelere yollanıyordu. Sağlık hizmetleri parasızdı. Küçük satıcılar tütün sattıkları büfelerine el konduğunu görüyorlardı. Yaşlı işçiler el konulan villalara ilk olarak tatile çıkıyorlardı ve bizim yüzlerimizde mutluluk gülümsemeleri görünüyordu. Sonra bir gün söylenmemesi gereken bir şey söyledim. Partiden çıkarıldım ve halkadan uzaklaşmak zorunda kaldım. Bazıları bir anaforda döne döne ölüp gider, bazıları da bir çağlayandan düşerek ezilirler. İşte böyleleri, ki ben de onlardan biriydim, içlerinde her zaman yitirilen halkanın gizli özlemini saklarlar. Çünkü bizler her şeyin bir çember biçiminde döndüğünü, bir evrenin sakinleriyiz. Yine kim bilir neyin yıl dönümüydü ve bir kez daha Prag sokaklarında dans eden gençlerin oluşturduğu halkalar vardı. Aralarında dolaşıyordum, çok yakınlarındaydım ama bu halkalardan herhangi birine katılmaya hakkım yoktu. 1950 Haziran'ındaydık ve bir gün önce Milada Horakova asılmıştı. Sosyalist Parti milletvekiliydi Milada ve komünist mahkeme onu devlete karşı düşmanca davranışta bulunmakla suçlamıştı. André Breton ve Paul Elort arkadaşı, Çek gerçek üstücülerinden Zavis Kalandra da onunla aynı zamanda asılmıştı. Ve Çek gençleri bir gün önce aynı kente bir kadın ve bir gerçek gücünün bir ipin ucunda sallandırılıp atlarındaki çukura düşmüş olduklarını biliyor ve dans ediyorlardı. Hem daha bir coşkuyla dans ediyorlardı. Çünkü dansçıları halka ve halkın umutlarına ihanet eden o iki asılmışın suçlu alçaklığı üstünde parıldayan saflıklarının bir belirtisiydi. André Breton, Kalandra'nın ulusuna ve onun umutlarına ihanet etmiş olabileceğine inanmıyordu ve Paris'te 13 Haziran 1950 tarihli bir açık mektupla Elort bu akıl almaz suçlamayı protesto etmeye ve dostlarını kurtarma girişiminde bulunmaya çağırmıştı. Oysa Elort, Paris, Moskova, Prag, Varşova, Sofya ve Yunanistan arasında ve dünyanın bütün sosyalist ülkeleriyle komünist partileri arasında dev bir halkanın içinde dans etmekteydi ve her yerde neşe ve kardeşlik üstüne yazdığı o güzelim şiirlerini okumaktaydı. Breton'un mektubunu okuduktan sonra alanda iki adım öne bir adım geriye dans etmiş, başını sallamış ve bir halk düşmanı savunmayı reddetmiş, 19 Haziran 1950 tarihli Aksiyon dergisinde ve bunun yerine madeni bir sesle şu şiiri okumaya başlamıştı. Suçsuzluğu göklere çıkaracağız, uzun süredir eksikliğini duyduğumuz güçle, artık hiç yalnız kalmayacağız. Ve ben Prag sokaklarında serserice dolaşıyordum. Çevremde dans ederek gülüşen Çeklerin halkaları dönüp durmaktaydı. Onlardan yana olmadığımı biliyordum. Ben Kalandra'dan yanaydım ki o da çember biçimindeki yörüngeden kopup ayrılmış ve düşmüştü. Düşüşü bir mahkum tabutunda sona erene kadar düşmüştü. Ama ben onlardan olmadığımı istediğim kadar söyleyeyim, yine de onların dans edişlerine İmrenerek ve özlemle bakıyordum. Gözlerimi onlardan ayıramıyordum. İşte tam o sırada onu gördüm. Tam önümde duruyordu. Gençleri omuzlarından tutuyordu. Onlarla birlikte 2-3 notadan oluşmuş basit bir şarkı söylüyordu. Sol bacağını bir yana kaldırıyor, sonra sağ bacağını öteki yana kaldırıyordu. Evet, oydu. Prag'ın şımarık çocuğu Elaürt. Ve birden onunla birlikte dans edenler sustu. Mutlak bir sessizlik içinde hareketlerini sürdürdüler ve Elaürt ayakların vuruşuna uygun bir ritimle şiirini okumaya başladı. Dinlenmekten kaçıyoruz, uykudan kaçıyoruz. Şafaktan ve ilkbahardan hız alacağız. Günleri ve mevsimleri düşlerimize göre yeniden yaratacağız. Ve sonra hepsi birdenbire yeniden o üç ya da dört notalık ilkel şarkılarını söylemeye başladılar ve danslarının hızını artırdılar. Uykudan ve dinlenmekten kaçıyorlardı. Zamandan hız alıyorlardı. Suçsuzluklarını göklere çıkarıyorlardı. Hepsi gülümsemekteydi ve Elaürt omuzlarından tuttuğu bir genç kıza eğilerek şunu söyledi. Barışa tutkun insan her zaman gülümser. Genç kız gülmeye başladı ve ayağını daha hızlı vurdu yere. Öyle ki parkeden birkaç santim yukarı çıktı, kendisiyle birlikte ötekileri de sürükledi. Az sonra işlerinden hiçbiri yere değmiyordu. Toprağa değmeksizin iki adım öne, bir adım geriye atıyorlardı ayaklarını. Evet, aziz alanının üstünde uçuyorlardı. Dans eden halkaları dönmekte olan bir taca benziyordu. Ve ben aşağıda toprağın üstünde koşuyordum ve onları görmek için gözlerimi havaya kaldırıyordum. Onlar gitgide uzaklaşıyorlardı. Sol ayaklarını bir yana kaldırarak sonra sağ ayaklarını öteki yana kaldırarak uçuyorlardı ve atlarında kahveleri şairlerle, hapishaneleri ise halk düşmanlarıyla tıklım tıklım dolu olan Prag kenti uzanıyordu ve bir ölü yakma fırınında bir sosyalist kadın milletvekiliyle bir gerçek üstücü, şairin cesetleri kül haline getirilmekte ve dumanları tıpkı mutlu bir önsezi gibi gökyüzüne yükselmekte ve ben Elaürt'un madeni sesini işitmekteydim. Şimdi aşk iş başında, o asla yorulmaz. Ve ben bu sesin ardından sokaklar arasında kentin üstünde uçuşan göklerden oluşan şahane tacı gözden yitirmemek için koşuyordum ve yüreğim sıkışarak onların kuşlar gibi uçtuklarını biliyordum ve ben bir taş gibi düşmekteydim. Onların kanatları vardı, benim artık asla olmayacaktı. İdamından 17 yıl sonra Kalandra tümüyle aklandı. Ama birkaç ay sonra Rus tankları Bohemya'da boy gösterdi ve derhal on binlerce insan ulusa ve ulusun umutlarına karşı ihanet etmekle suçlandı. Bir kısmı hapse atıldı. Çoğunluğu işlerinden çıkarıldı ve iki yıl sonra yani Elaürt'un Aziz Venkelas alanı üstündeki uçuşundan 20 yıl sonra bu beni yeni sanıklardan biri ben Çek gençliğine hitap eden resimli bir dergide yıldız falı köşesi doldurmaktaydım. Yay burcu üstüne yazılan son makalenin üstünden bir başka yıl daha geçmişti. Demek ki olay 1972 Aralık ayında geçiyordu ki tanımadığım bir genç adam beni görmeye geldi. Bir şey söylemeden bana bir zarf uzattı. Zarfı yırtıp açtım, mektubu okudum. Ama mektubun R'den geldiğini anlamak için epey bekledim. Yazı tanınmaz haldeydi. Bu mektubu yazdığı sırada çok telaşlı olmalıydı. Tümcelerini benden başkası okusa bile anlamasın diye özenle hazırlamıştı. Bu yüzden ben bile ancak yarısını anlayabildim. Anlayabildiğim tek şey bir yıl sonra yazarın kimliğinin anlaşılmış olduğuydu. O tarihte Prag'da Bartomolojka sokağında küçük bir dairem vardı. Küçük ama ünlü bir sokaktı burası. İkisi dışındaki birisinde ben oturuyordum. Bütün daireler polise aitti. Dördüncü kattaki dairemin büyük penceresinden dışarı baktığımda yukarıda damların üstünde hayrak kulelerini, aşağıda polisin avlusunu görüyordum. Yukarısı Bohemya krallarının şerefli tarihini simgeliyordu. Aşağısı ise ünlü tutukluların tarihini saklamaktaydı. Kalandra ve Horakova, Slansky ve Clementis gibi dostlarım, Sabata ve Hübl hepsi oradan geçmişti. Genç adam her şey onun R'nin nişanlısı olduğunu gösteriyordu. Çevresine büyük bir kuşkuyla bakmaktaydı. Polisin dairemi saklı mikrofonlarla izlemekte olduğunu düşündüğü açıkça belliydi. Birbirimize bir baş işareti yaptık ve konuşmadan dışarı çıktık. Bir süre tek sözcük konuşmadan yürüdük. Narao Nitirida'nın gürültüsüne karıştıktan sonradır ki Rey'nin beni görmek istediğini, tanımadığım bir dostunun bu gizli buluşma için kent dışındaki evini bize vereceğini açıkladı. Ertesi gün Prag'ın çevresinde tramvayla uzunca bir yolculuk yaptım. Aralık ayındaydık, ellerim buz kesmişti ve sabahın bu erken saatinde gecekondularda kimseler yoktu. Bana anlatıldığı gibi evi buldum. Üçüncü kata kadar asansörle çıktım. Kapıların üstündeki adların yazıldığı kartlara bakarak kapıyı aradım ve zili çaldım. Dairede çıt yoktu. Bir kez daha çaldım zili ama kimse açmadı. Sokağa döndüm, dondurucu ayazdı. Rey'nin geç kalmış olabileceğini, tramvay durağından ıssız kaldırıma çıktığımda onunla karşılaşabileceğimi düşünerek yarım saat kadar gezindim ama gelen giden yoktu. Yeniden asansöre binip üçüncü kata çıktım. Yeniden kapıyı çaldım. Birkaç saniye sonra dairenin içinden hela sifonunun çekildiğini işittim. O anda sanki içime bir buz küpü gibi kaygının sokulduğunu sandım. Kendi gövdemin içinde karnına ağrılar sokan korkuları nedeniyle bana kapıyı açamayan kadının korkusunu hissediyordum. Kapıyı açtı, solgundu ama gülümsüyordu ve her zamanki gibi sevimli görünmeye çabalıyordu. Sonunda bomboş bir evde birlikte yalnız kalabileceğimizi söyleyerek beceriksizce şakalar yaptı. Oturduk ve bana birkaç gün önce polise çağrılmış olduğunu anlattı. Bütün bir gün onu sorguya çekmişlerdi. İlk iki saat içinde bir sürü önemsiz şeyler sormuşlardı. Bu yüzden kendisini duruma hakim hissetmeye başlamış ve biraz küstah bir tavır takınarak böyle aptalca şeyler için öğle yemeğine geciktirilemeyeceğini umduğunu söylemiş. İşte tam o sırada sormuşlar. Sayın Bayan R, derginize yıldız fallarını kim yazıyor? Kızarmış ve adını veremeyeceği tanınmış bir fizikçiden söz etmeye çalışmış. Bu kez Bay Makundra'ya tanır mısınız diye sormuşlar. Beni tanıdığını söylemiş. Bunda bir kötülük var mı? Yanıtlamışlar. Bunda bir kötülük yok. Ama Makundra'nın yıldız bilimiyle ilgilendiğini biliyor musunuz? Bundan haberim yok demiş. Demek bundan haberiniz yok, öyle mi demişler. Bu kez konuşmaları alaycıymış. Bütün Prag bundan söz ediyor ve sizin haberiniz yok, öyle mi demişler. Kızcağız daha bir süre atom bilgininden söz etmeye çalışmış. Derken polislerden biri kızıp bağırmış. Sakın inkar etmeye kalkma, sakın. Bunun üzerine kızcağız gerçeği söylemek zorunda kalmış onlara. Derginin yazı işleri iyi bir yıldız bilim köşesi açmak istiyormuş. Ama kime başvuracaklarını bilemiyorlarmış. R beni tanıdığı için benim yardımımı istemiş. Hiçbir Çekoslovak yasasını çiğnemediğinden emin olduğunu söylemiş. İç hizmet yönetmeliğini, devletin ve partinin güvenini kötüye kullanmış kişilerle işbirliği yapılmasını yasaklayan hükümlerini bilmezden gelmiş bunu söylerken. Kendisine hak vermişler. Hiçbir yasaya aykırı davranmadığını kabul etmişler. Kız hiç de öyle vahim bir durumun ortaya çıkmadığına dikkatlerini çekmiş. M. Kundera'nın adı bir takma adla gizlenmiş olduğu için kimseyi rahatsız etmesi olanağı yoktu demiş. Aldığı ücretlere gelince Kundera'ya verilen para sözünü etmeye bile değer değmeyecek kadar azdı demiş. Ona yine hak vermişler. Gerçekten de önemli bir olay olmadı. Bu bakımdan olan biteni gösteren bir tutanak düzenleyeceğiz. Bunu imzaladıktan sonra herhangi bir şeyden kaygılanmanıza gerek kalmayacak demişler. Tutanağı imzalamış. İki gün sonra yazı işleri müdürü onu yanına çağırmış ve hemen o gün işine son verildiğini bildirmiş. Aynı gün uzun süreden beri kendisine iş önermekte olan arkadaşlarının bulunduğu radyo idaresine gitmiş. Onu sevinerek karşılamışlar ancak ertesi gün kağıtları doldurmak üzere döndüğünde kendisini çok seven personel şefi çok üzgün bir tavırla karşılamış. Ne halt işlediniz küçüğüm, bütün yaşamınızı mahvettiniz, sizin için elimden hiçbir şey gelmez demiş. Önce benimle konuşup konuşmamakta duraksamış. Çünkü polislere sorgusu hakkında kimseye tek söz söylemeyeceğine dair söz vermişmiş. Ancak polisten yeni bir davet alınca ertesi gün oraya gitmesi gerekiyormuş. Benimle gizlice buluşarak anlaşmanın ve beni de sorguya çekecek olurlarsa birbirimizi çelişkiye düşürecek açıklamalardan kaçınmamız gerektiğine karar vermiş. R korkak bir kız değildi, anlıyor musunuz? Sadece gençti ve dünyadan haberi yoktu. İlk darbeyi yemişti. Anlaşılmaz ve beklenmeyen bir şeydi bu ve bunu hiçbir zaman unutmayacaktı. Anlıyordum ki herkese ihtarda bulunmak ve cezalandırmak için bir postacı rolü oynatılmak isteniyordu. Bana ve bundan ötürü ben de kendimden korkmaya başlamıştım. Yıldız falına bakmak için aldığınız 1000 krondan da haberleri olduğunu sanıyor musunuz diye sordu bana, boğazı sıkışmış bir halde. Korkmayın dedim. 3 yıl boyunca Moskova'da Marksizm-Leninizmi incelemiş birisinin yıldız falına baktırdığını itiraf etmesi olanaksız bir şey. Güldü ve yarım saniye bile ancak sürmesine karşın bu gülüş kulaklarımda çekingen bir kurtuluş vaadiymiş gibi çınladı. Çünkü koç, balık ya da boğa burçları üstüne o küçük ahmakça makaleleri yazarken işte böyle gülüşler işitmek istemiştim. Bana verilecek bir ödül olarak düşünmüştüm bu gülüşü ama hiçbir yerden gelmiyordu kulaklarıma. Çünkü bu arada dünyanın her yanında melekler bütün önemli mevkileri işgal etmiş, bütün genelkurmaylara egemen olmuş, sağ ve solu egemenliği altına almış, Arapları ve Yahudileri Rus generalleriyle ayrılıkçı Rusları tutsak etmişti. Her yandan buz gibi bakışlarıyla bize bakıyorlardı ve bu bakış sırtımızdaki sevimli büyücü giysimizi koparıp çıkarıyor ve bizi ne gençliğe ne de sosyalizme inanmadan sosyalist gençlik için çıkarılan bir dergide çalışan yıldız falıyla yazı işleri müdürü umurunda olmadığı halde yazı işleri müdürünün yıldız falını yapan, çevremizdeki herkes insanoğlunun geleceği için çarpışmaktayken sağcılar ve solcular, Araplar ve Yahudiler, generaller ve ayrılıkçılar, eften püften şeylerle uğraşan sahteciler haline dönüştürülüyordu. Bakışlarının ağırlığı üstümüzde hissediyorduk. Bu bakışlar bizi ayak altında ezilmekten başka bir şeye yaramayan böcekler haline dönüştürmekteydi. Kaygımı yenmeyi başararak R için ertesi gün polisteki sorgusu sırasında en akıllıca biçimde nasıl bir itirafta bulunması gerektiğini saptayacak bir plan uydurmaya çalıştım. Konuşmamız sırasında helaya gitmek üzere birkaç kez ayağa kalkmıştı. Dönüşü sifon gürültüsüne karışıyor ve yüzünde panik anlamı beliriyordu. Bu yürekli kız korkusundan ötürü utanç duyuyordu. Bu ince zevkli kadın bağırsaklarının bir yabancının gözleri önünde kendisine kötü bir oyun oynamasından utanıyordu.